Ayrım 47. Üçüncü Şempanze, Jared Diamond, sayfa 416. Son söz. Hiçbir şey öğrenilmedi ve her şey unutuldu mu? Gelin yaklaşık son 3 milyon yıldaki yükselişimizi ve yakın zamanda tüm ilerlememizi belki de tersine çevirmemizin başlangıç aşamasını takip ederek bu kitabın konularını bir araya getirelim. Atalarımızın herhangi bir bakımdan hayvanlardan farklı olduğuna dair ilk işaret, Afrika'da yaklaşık 2 ya da 3 milyon yıl önce görülmeye başlanan oldukça ilkel yapıdaki taş aletlerimizdi. Aletlerin sayısı onların geçim sağlamada düzenli ve önemli bir rol oynamaya başladığını ortaya koymaktadır. Bunun tersine en yakın akrabalarımız olan bonobolar ve goriller alet kullanmıyorken normal şempanzeler bazen ilkel aletler yapmaktaydı ama var olmaları bunlara bağlı değildi. Ancak bu ilkel aletlerimiz bir tür olarak başarılı olmamızda herhangi bir sıçramayı tetiklemedi. 1,5 milyon yıl daha Afrika'da sınırlı kaldık. Yaklaşık 1 milyon yıl önce Avrupa ve Asya'nın ılık bölgelerine yayılmayı başardık. Böylece 3 şempanze türünün en yaygın olanı biz olduk. Fakat hala aslanlardan daha az yaygındık. Kullandığımız aletler oldukça ilkelden çok ilkel olacak şekilde son derece yavaş bir gelişim gösteriyordu. 100 bin yıl önce en azından Avrupa ve Asya'nın batısındaki insan popülasyonları, Neandertaller düzenli olarak ateşi kullanıyorlardı. Fakat diğer bakımlardan büyük memelilerin yalnızca bir başka türü olmaya devam ediyorduk. Sanat, tarım ya da ileri teknolojiyi bir miktar bile geliştirememiştik. Dil, madde bağımlılığı ya da tuhaf modern cinsel alışkanlıklar ve yaşam biçimleri geliştirip geliştirmediğimiz bilinmiyor. Ama Neandertaller 40 yaşından daha fazla nadiren yaşadılar ve bu nedenle dişilerde menopoz evrimleşmedi. Davranışlarımızdaki büyük atılıma ilişkin açık bir kanıt, yaklaşık 40 bin yıl önce Avrupa'da Afrika'dan gelen modern anatomili Homo sapiens'in yakın doğu aracılığıyla buraya ulaşmasıyla eş zamanlı olarak aniden ortaya çıkmıştır. Bu sırada zamanla sanat, özel aletlere dayalı teknoloji, bölgeden bölgeye değişen kültürel farklılıklar ve kültürel yenilikler sergilemeye başladık. Davranışlardaki bu sıçrama şüphe götürmez biçimde Avrupa'nın dışında geliştirilmeye başlanmıştı. Ayrıca 100 bin yıl önce Afrika'nın güneyinde yaşayan modern anatomili Homo sapiens popülasyonlarının mağara kalıntılarına bakılırsa gelişim hızlı gerçekleşmiş olmalıydı. Sıçramanın nedeni ne olursa olsun genlerimizin yalnızca çok küçük bir kısmı bu işe karışmış olmalı. Çünkü genlerimiz bakımından şempanzelerden hala yalnızca %1.6 oranında farklıyız. Ve bu farklılığın büyük kısmı davranışlarımızdaki sıçrama gerçekleşmeden çok uzun zaman önce ortaya çıkmıştı. Yapabileceğim en iyi tahmin sıçramanın çağdaş dil yeteneğinin mükemmelleştirilmesi tarafından tetiklendiğidir. Genellikle Kromanyonları soylu özelliklerimizin ilk taşıyıcıları olarak görürüz ve Kromanyonlar bugünkü sorunlarımızın kökeninde yatan iki özelliği daha taşımaktaydılar. Birbirimizi kitlesel olarak öldürme ve çevreyi tahrip etme eğilimimiz. Kromanyonların yaşadığı dönemden önce kesici nesnelerle delinmiş ve beyni çıkarmak için kırılmış insanlara ait kafatası fosilleri cinayet ve yamyamlığa tanıklık etmektedir. Kromanyonların gelişinden sonra Neandertallerin aniden ortadan kaybolması soykırımın etkin olmaya başladığına dair bir ipucu sunmaktadır. Kendi kaynaklarımızı yok etmekteki etkinliğimiz, 50 bin yıl önce Avustralya'yı kolonileştirmemizi takiben neredeyse tüm büyük Avustralyalı hayvanların ve avlanma tekniklerimiz geliştikçe bazı büyük Avrasya ve Afrikalı hayvanların neslinin tükenmiş olmasıyla açığa çıkmaktadır. Eğer kendi kendini imha etmenin tohumları başka güneş sistemlerindeki gelişmiş uygarlıkların yükselişiyle de yakından bağlantılıysa, bir uçan daire tarafından neden ziyaret edilmediğimizi anlamak daha kolay olur. Yaklaşık 10 bin yıl önceki son buz çağının sonunda yükselişimizin temposu artmıştır. İki Amerika kıtasını da büyük memelilerin bizim sebep olmuş olabileceğimiz kitlesel yok oluşuyla eş zamanlı olacak şekilde işgal ettik. Bundan hemen sonra tarım ortaya çıktı. Birkaç bin yıl sonra ilk yazılı metinler teknik icat kabiliyetimizin ilerleme hızını belgelemeye başladı. Bu belgeler aynı zamanda zararlı maddelere o zaman da bağımlı olduğumuzu ve soykırımın alışılmış ve takdir edilen bir şey olduğunu da göstermiştir. Habitat yıkımı pek çok toplumun altını oymaya başlamış ve ilk Polinezyalı ve Madagaskarlı yerleşimciler ani baskınlara benzer şekilde türlerin kitlesel yok oluşuna sebep olmuşlardır. Milattan sonra 1492'den bu yana okur yazar Avrupalıların dünya çapında yayılışı, yükseliş ve çöküşümüzü daha ayrıntılı olarak izlememize olanak sağlamıştır. Son birkaç on yıl içinde diğer yıldızlara radyo sinyalleri gönderecek ve kendimizi bir gecede havaya uçuracak araçlar geliştirdik. Bu hızlı sona varmamış olsak da dünyanın üretkenliğinin büyük bir kısmını kontrol altına almış olmamız, türleri ortadan kaldırmamız ve çevreye verdiğimiz zarar bir yüzyıl daha sürdürülemeyecek biçimde artmaktadır. Herhangi bir kimse çevremize baktığımızda tarihimizin uç noktasının yakında geleceğine ilişkin belirgin bir işaret görmediğini söyleyebilir. Aslında bu kimse gözlem yapıp bunu yorumlarsa işaretlerin gayet açık olduğunu görecektir. Açlık, çevre kirliliği ve yıkıcı teknoloji artmakta, kullanılabilir tarım alanları, denizlerdeki yiyecek stokları, diğer doğal ürünler ve atıkları telafi edecek çevresel kapasite azalmaktadır. Daha çok insan, daha az kaynak için daha çok mücadele ettikçe bir şeyler olmak zorundadır. Peki ne olabilir? Kötümser olmak için pek çok sebep var. Şu an yaşayan bütün insanlar yarın ölse bile çevremize verdiğimiz zarar, onun yıkımının onlarca yıl daha sürmesini garantilemiş durumdadır. Tüm bireyleri ölmemiş olsa da sayısız tür bir daha kendini toparlayamayacak seviyeye inen popülasyonlarıyla yaşayan ölü sayılabilir. Geçmişteki ders alabileceğimiz tüm kendi kendimize zarar verme davranışlarımıza rağmen durumu daha iyi değerlendirmesi gereken pek çok insan nüfusumuzu sınırlama ihtiyacına karşı çıkmakta ve çevreye zarar vermeye devam etmektedir. Diğerleri bencilce çıkarları ya da cehaleti nedeniyle bu saldırının içinde yer almaktadır. Daha fazla insan eylemlerinin sonuçlarını değerlendirme lüksünün keyfini sürebilmek amacıyla hayatta kalmak için kendini umutsuz bir mücadeleye kaptırmış durumdadır. Tüm bunlar yıkımın ezici gücünün bizi de çoktan yaşayan ölüler arasına katmış olan durdurulamaz bir ivmeye ulaştığını ve geleceğimizin diğer iki şempanzeninki kadar iç karartıcı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu karamsar bakış açısı Hollandalı bir kaşif ve profesör olan Arthur Wichmann'ın 1912'de bir başka bağlamda kaleme aldığı alaycı bir cümleyle ifade edilmiştir. Wichmann yaşamının 10 yılını Yeni Gine'nin keşfedilmesinin tarihi üzerine yazdığı 3 ciltlik anıtsal bilimsel incelemesine adamıştır. 1198 sayfa boyunca Endonezya'daki en eski belgelerden 19. yüzyıldaki ve 20. yüzyılın başındaki büyük seyahatlere kadar Yeni Gine ile ilgili bulabildiği tüm bilgi kaynaklarını değerlendirmiştir. Wichmann birbirinin ardı sıra oraya giden kaşiflerin aynı aptallığı tekrar tekrar yaptıklarını anladığında hayal kırıklığına uğramıştı. Kâşifler abartılı başarıları konusunda haksız bir övünç sergilemiş, felakete yol açacak dikkatsizliklerin farkına varmayı reddetmiş, önceki kâşiflerin deneyimlerini göz ardı etmiş, daha önceki hataları tekrar etmiş ve böylece gereksiz acılar çekmiş ve ölmüşlerdir. Bu uzun tarihe bakarak Wichmann gelecekteki kâşiflerin aynı hataları tekrar edeceğini tahmin etmiştir. Wichmann'ın kitabının son cildini tamamlayan son acı cümlesi "Hiçbir şey öğrenilmedi ve her şey unutuldu mu?" olmuştur. İnsanlığın geleceğiyle ilgili aynı ölçüde karamsar olmaya iten tüm gerekçelere rağmen benim görüşüm durumumuzun umutsuz olmadığıdır. Dilimiz, sanatımız ve tarımımız o kadar da kendine özgü olmasa da bizler uzak geçmişte ya da uzak yerlerde yaşayan türümüzün diğer temsilcilerinin deneyimlerinden bir şeyler öğrenme yeteneğimizle gerçekten de hayvanlar arasında benzersiziz. Umut verici işaretler arasında insan popülasyonunun büyümesini sınırlamak, doğal habitatları korumak ve diğer çevre koruyucu önlemleri almak gibi pek çok gerçekçi ve sıklıkla tartışılan politikalar var. Birçok hükümet bazı durumlarda bu önlemleri zaten almaktadır. Örneğin çevresel sorunlara ilişkin farkındalık artmakta ve çevreci hareketler politik bir itibar kazanmaktadır. Şehir planlamacıları her savaşı kazanamıyor ama sığ görüşlü ekonomik tezler her zaman hakim de olamıyor. Pek çok ülke geçtiğimiz birkaç on yılda popülasyon artış oranını düşürmüştür. Soykırım ortadan kalkmamış olsa da iletişim teknolojilerinin yayılışı en azından geleneksel yabancı düşmanlığımızı azaltma potansiyeline sahiptir. Ve uzaktaki insanları bize benzemeyen aşağılık insanlar olarak görmemizi zorlaştırmaktadır. Hiroşima ve Nagasaki'ye atom bombası atıldığında ben 7 yaşındaydım ve bundan sonraki 10 yıllar boyunca her an gerçekleşebilecek bir nükleer felaket tehlikesine ilişkin duyulan korkuyu iyi hatırlıyorum. Fakat nükleer silahlar askeri amaçlar için kullanılmadan neredeyse yarım yüzyıl geçti. Bugün nükleer bir facia tehlikesi 9 Ağustos 1945'ten beri herhangi bir zamanda düşünülebileceğinden çok daha uzak görünüyor. Kendi bakış açım Endonezya hükümetine, Endonezya Yeni Gine'sinde, Irian veya Jaya bölgesi olarak isimlendirilir, doğal rezerv sistemi kurma konusunda danışmanlık yaptığım 1979 yılından beri sahip olduğum deneyimlerle belirlenmiştir. Görünüşe bakılırsa Endonezya azalan doğal habitatlarımızı koruma konusunda umut vaat eden bir yer gibi görünmemektedir. Aksine Endonezya tropikal üçüncü dünya ülkelerinin sorunlarına ilişkin keskin bir örnektir. 180 milyonluk nüfusuyla dünyanın 5. en kalabalık nüfuslu ülkesi olduğu gibi aynı zamanda dünyanın en yoksul ülkelerinden biridir. Popülasyon hızlı bir şekilde büyümektedir. Endonezyalıların neredeyse yarısı 15 yaş altındadır. Sıra dışı biçimde yüksek nüfus yoğunluğuna sahip olan bazı bölgeler bu nüfus fazlalığını daha az nüfuslu Irian Jaya gibi bölgelere yönlendirmektedir. Ne bir kuş gözlemci ordusu ne de oraya özgü geniş katılımlı bir çevre hareketi mevcuttur. Hükümet batılı anlamıyla demokratik değildir ve yozlaşma yaygın olarak görülmektedir. Endonezya döviz kaynağı elde etmek için balta girmemiş ormanlarını kesmeye ve petrol ve doğal gaza bağımlıdır. Tüm bu nedenler yüzünden Endonezya'da türlerin ve habitatların korunmasının ciddi olarak takip edilen ulusal bir öncelik olması beklenmeyebilir. Irian Jaya'ya ilk gittiğimde açıkçası etkin bir koruma programının olacağı konusunda şüpheliydim. Neyse ki vihmanvari kötümserliğim yanlış çıktı. Merkezi liderlik sayesinde Endonezyalılar korumanın değerini anladılar ve Irian Jaya şimdi eyalet bölgesinin %20'sini kapsayan doğa rezerv sistemini başlatmış durumda. Dipnot: Doğa rezerv sistemi, hayvansal ve bitkisel varlıkları korumak amacıyla doğal halinde bırakılan arazi parçası. Çevirinin notu. Bu rezervlerin yalnızca kağıt üzerinde değil, çalışmalarım ilerledikçe memnun edici bir sürpriz olarak doğa rezervlerine aykırı olduğu için terk edilen kereste fabrikalarına, devriye gezen nöbetçilere ve hazırlanmış yönetim planlarına rastladım. Tüm bu önlemler yalnızca idealizm adına değil, Endonezya'nın ulusal çıkarlarının soğukkanlı ve doğru biçimde algılanmasıyla benimsenmiştir. Eğer Endonezya bunu başarabiliyorsa, çevreciliğe yönelik benzer zorluklar yaşayan diğer ülkeler kadar geniş katılımlı çevreci hareketlere sahip daha zengin ülkeler de başarabilir. Sorunlarımızı çözmek için yeni ve icat edilecek teknolojilere ihtiyacımız yok. Yalnızca bazı hükümetlerin bazı durumlar için yaptıklarını, daha çok hükümetin daha fazla şekilde yapmasına ihtiyacımız var. Ortalama bir vatandaşın güçsüz olduğu da doğru değil. Geçtiğimiz yıllarda yurttaş gruplar türleri yok etmenin pek çok gerekçesini azaltmaya yardımcı olmuşlardır. Ticari balin avı, kürkleri için büyük kedilerin avlanması ve yabani doğada yakalanan şempanzelerin ithal edilmesi birkaç örnek olarak verilebilir. Aslında bu sıradan vatandaşların mütevazi bir katkı sunarak büyük bir etki yaratmasının özellikle kolay olduğu bir alandır. Çünkü tüm çevre koruma örgütleri düşük bütçelere sahiptir. Örneğin doğayı korumak için World Wildlife Fund for Nature'ın Doğa İçin Dünya Yaban Hayatı Vakfı, dünya çapında desteklediği tüm primat koruma projeleri için yıllık birleşik bütçesi sadece birkaç yüz bin dolardır. Dipnot, vakfın şimdiki adı World Wide Fund for Nature'dır. Türkiye kolu hakkında bilgi edinmek için http://www.wwf.org.tr adresine bakılabilir. Çevirenin notu. Birkaç bin dolar daha bütçe başka türlü göz ardı edilecek olan nesli tükenme tehdidi altındaki maymun, kuyruksuz maymun ya da lemur için ek projeler anlamına gelecektir. Ek okumalar kısmında ilgili okurlar için başlangıç niteliğinde bazı özel kaynaklar önerdim. Dolayısıyla kendimizi sonu nereye varacağı belli olmayan ciddi sorunlarla yüzleşirken görüyor olsam da ihtiyatlı bir şekilde de olsa iyimserliği elden bırakmıyorum. Wigman'ın kitabının kötümser nitelikteki son cümlesi bile yanlış çıkmıştır. Wigman'dan sonraki Yeni Gine kâşifleri gerçekten de geçmişten bir şeyler öğrendiler ve kendilerinden öncekilerin felaketlere yol açan aptallıklarını tekrarlamaktan kaçındılar. Geleceğimize Wigman'ın özlü sözünden daha uygun olan bir özlü söz, devlet adamı olan Otto von Bismarck'ın anılarından gelmektedir. Uzun hayatının sonlarına doğru etrafındaki dünyaya bakıp düşüncelere dalarken kötümser olmak için onun da nedenleri vardı. Keskin bir zekaya sahip olan ve 10 yıllardır Avrupa politikasının merkezinde yer alan Bismarck, Yeni Gine'nin keşfinin erken tarihini kapsayan hatalar kadar büyük hataların boşu boşuna tekrarlanıp durmasının tarihine tanıklık etmişti. Yine de hatıralarını yazmayı, tarihten ders çıkarmayı ve geçmişi anlamak ve geleceğe rehber olmak için diyerek hatıralarını çocuklarına ve torunlarına adamayı yararlı bulmuştu. Bu kitabı küçük oğullarıma ve onların nesline adarken içinde bulunduğum ruh hali budur. İzini sürdüğüm geçmişten bir şeyler öğrenirsek geleceğimiz diğer iki şempanzeninkinden daha parlak olacaktır. Teşekkür. Bu kitaba katkı sağlayan pek çok insana teşekkür etmek benim için bir zevktir. Annemle babamdan ve Roxbury Latince Okulu'ndaki öğretmenlerimden, ilgilendiğim konuyu eş zamanlı olarak pek çok kanaldan araştırmayı öğrendim. Yeni Gineli dostlarıma olan borcum onların deneyimlerini ne kadar çok paylaşmamdan açıkça bellidir. Çalışma alanlarının inceliklerini sabırla açıklayan ve kitabın taslaklarını okuyan akademisyen dostlarıma ve uzman meslektaşlarıma da aynı derecede teşekkür borçluyum. Kitaptaki bölümlerin çoğunun önceki biçimleri Discover ve Natural History dergilerinde yayımlanmıştır. Discover'daki temsilcim John Brockman ve editörlerim Leon Jaroff, Fred Golden, Jill Rogin, Paul Hoffman ve Meyer Zabludoff'u, Natural History'den Alan Terns ve Alan Goldensohn'u, HarperCollins'den Thomas Miller'ı, Hutchinson Radius Publishers'dan Neil Belton'ı ve eşim Maria Cohen'i tanımış olduğum için çok şanslıyım. Okuyucunun notu. Bundan sonraki ayrımlarda ek okumalar kısmını okuyacağım. 47. ayrımın sonu. Sayfa 423.